satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Artı 90 312 463 34 19 ve artı 90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Satır Arası programında bugün dakikalar önce atılan tarihi adımı konuşacağız. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı ortak törenle atıldı. Türkiye, Rusya, İran liderleri ise yarın Ankara'da bir araya gelecek ve bu zirvenin yansımalarını da satır arasında değerlendireceğiz. FETÖ ile mücadelede sona gelindi mi sorusuna cevap arayacağız ve siyasetteki ittifak arayışları da programımızda masaya yatıracağımız konular arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Ankara'da tarihi bir gün yaşandı. Hem Ankara için hem de Türkiye için tarihi bir tören gerçekleşti bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temeli atılmış oldu. Ortak törenle bu temel atılmış oldu. Bu tören tarihi bir tören çünkü Türkiye ilk defa tarihinde nükleer santrali gündemine almış oldu. Nükleer santralin temeli atılmış oldu. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Rusya Devlet Başkanı Putin yaptıkları konuşmalarda bu tarihi anın önemine işaret ettiler. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında inşaata başlamamızla sizleri tebrik etmek istiyorum. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralinin inşaatına başlamıyoruz. Türkiye'nin nükleer sektörünü oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesinde yeni bir basamak. Santral Türk tüketicilerine hem ucuz hem de temiz elektrik sağlayacaktır. Siparişlerin büyük çoğunluğu da Türk şirketleri tarafından alınacaktır şeklinde ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu'nun temelini burada bugün değerli dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkelerimiz Suriye'deki terör tehdidinin bir an önce sona erdirilmesi için de işbirliği içindedir şeklinde mesajları oldu ve iki lider Sayın Erdoğan ve Sayın Putin video konferans sistemiyle Mersin'e bağlanarak Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak da törende bir konuşma yaptı ve Mersin'de video konferans yöntemiyle bağlanan canlı bağlantıda Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da butona basarak Mersin Nükleer Santrali'nin temelini atmış oldu. Fatih Atik, tarihi bir gün bugün.
Bugün muazzam bir gün Bilal Çetin. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devrim sayılabilecek günlerden bir tanesi. İnşallah bu santralin kısa zamanda açılışını da hep beraber yine izleriz, görürüz. İlk elektriği de hep beraber kullanma imkanımız olur. Tez zamanda tamamlansın. Dileğimiz bu şekilde. Tabii bir de sınırlı kalmasın. Türkiye'nin nükleer kapasitesi de artsın. Başka nükleer santral projeleri de gündemde. Sinop'ta ve Trakya'da da böyle bir çalışma olduğuna dair bilgilerimiz var. Bunların da en kısa zamanda hepsinin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Tabii nükleer santral projelerine çok yoğun tepki de var çevrecilerden. Fakat bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamında, Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca nükleer santral var. Tam Rusya'da da öyle.
Ben programa gelmeden önce onun rakamlarını çıkarttım. İstersen dinleyicilerimizle paylaşalım. Lütfen. Fatih Atik. Pek çok ülkede nükleer santral var ve pek çok ülke enerjisinin büyük çoğunluğunu nükleer enerjiden karşılıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 104 tane nükleer reaktör santrali var. 104 tane. Ve enerjisinin %22'sini nükleerden karşılıyor Amerika, evet, Birleşik Devletleri. Fransa'da 58 nükleer reaktör var. Japonya'da 50, Rusya'da 33, Güney Kore'de 23, Kanada'da 20, Hindistan'da 20, Çin'de 16, İngiltere'de 16 tane nükleer reaktör santrali var. Tabii bunlar gelişmiş ülkeler. Sadece gelişmiş ülkelerde yok nükleer reaktör santrali. Örneğin Tayvan'da 6 tane var. Slovakya'da 4 tane var. Pakistan'da 3 tane var. Arjantin'de 2 tane var. Brezilya'da 2, Bulgaristan'da 2, Meksika'da 2, Romanya'da 2, Ermenistan'da 1, İran'da 1, Hollanda'da 1 tane nükleer reaktör santrali var. Yani dünyanın pek çok ülkesinde nükleer reaktör santrali var ve Türkiye daha bunun ilk temelini atıyor 2018 yılında. Hizmete girmesi ise 2023 yılını bulacak.
Evet.
Yani bizim bu konuda ne kadar geride kaldığımızın bir işareti. Ama bugünkü tarihi adımla bu mesafe inşallah kapatılacak.
Şimdi çok çok önemli bir gelişme bu. Biz bugüne kadar hep çevrecilerin onun bunun demesiyle ve biraz da ekonomimizdeki eksiklikler nedeniyle, olumsuzluklar nedeniyle bu konuda geride kaldık. Yani sadece nükleer santral konusunda değil, otomotiv sektöründe, uçak sanayinde, motor üretiminde, yani pek çok alanda geride kaldık. Neden? Bunun sebepleri de ortada. Ülkemizde defalarca yaşanan darbe girişimleri, defalarca siyasete müdahaleler oldu. Ve Türkiye gibi bir kavşak noktasında olan, dünyanın kavşak noktasında olan ülkenin kendini geliştirmesi, ayakta kalabilmesi ve daha güçlü bir hale gelebilmesi engellendi yani her seferinde. Bu kimi zaman darbeler yoluyla oldu. Hatta şunu söyleyeyim, 1960'lı yıllarda Ruslarla anlaşılıp Seydişehir Alüminyum Fabrikaları kurulmuştur biliyorsun. Rus teknolojisidir bunlar. Ondan sonra askerler darbe yapmışlardı. Demirel indirdiler iktidardan. Yani öyle şeyler yaşandı bu memlekette. Teknolojik anlamda gelişmeler oldukça Türkiye'nin ayağının önüne taş koymak, çelme takmak adiyetten bir durum haline gelmişti. Yıllar boyu kayıp zamanımızı da telafi edemedik. Şimdi bu son 15 yılda inanılmaz bir performans yakaladı Türkiye Cumhuriyeti. Şöyle bir örnek vereyim. Daha önce bu programda söyledim mi hatırlamıyorum. 2002 idi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını topladığın zaman ortalama gayri safi milli hasılasının %18'ine ulaşıyordu. Ortalama Avrupa gelirinin %18'ini üretiyorduk biz. Yani o kadarlık bir büyüklüğümüz vardı. Aradan geçen 15 yılda aynı oranlara bakıldığında Türkiye'nin geldiği noktayı şöyle söyleyeyim. 2002 yılında %18 olan ortalama Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin ekonomisi 2017 yılında %65'e çıktı. Yani tekrar söyleyeyim, 25 Avrupa Birliği üyesinin ortalama ekonomik büyüklüğünün %65'ini Türkiye bulaşmış vaziyette. Yani %50'nin üzerine çıkardı. Hele hele 2012'den 2017'ye 15 yılı düşünürsen 18'den 65'e inanılmaz bir performans var. Yani Türkiye'nin ekonomisi böyle gözümüzün önünde büyüyor. Evimizde büyüyor. Yani bundan önce insanlarda dayanıklı tüketim malları bu kadar kolay ulaşılamıyordu. Televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı. Birçoğu bunların Türkiye'de üretiliyor. İthalat da var tabii elbette ama. Onun dışında kullandığımız teknolojik cihazlar. Evlerimizde internet var. Daha önce kablo TV bile bulamıyorduk. İşte millet böyle alüminyum kapaklardan, tencere kapaklarından anten yapıyordu. Hatırlarsın o günleri. Şimdi uydu yayınlarına geçildi. Yani herkes uçağa bindi. Herkes tatile gitti. Türkiye'de şu anda 18 milyon pasaport var. Bunun 8 milyon tanesi aktif kullanılıyor. Niye? Hepsi devlet tarafından mı? İnsanlar yurt dışına gidiyorlar. Döviz şu ara çok yükseldiği için belki bir takım şeyler engellendi ya da yavaşladı olarak kabul edilse bile Türkiye'nin içinde bir ekonomik canlılık var. Yani bunu kimse gözden kaçırmamalı. Ve bak nelerle tanıştık bu dönemde 15 yılda. Hızlı trenle tanıştık. Tüp geçit yapıldı. 3. Boğaz Köprüsü yapıldı. Nükleer santral işte bugün temeli atılıyor. 3. Havalimanı bitecek. Bunlar yapılırken bunun dışında çok daha fazla şeyler yapıldı. Yani hatırlarsın, sen daha iyi hatırlayacaksın belki. Konut kesintileri vardı. Ne deniyordu ona? Özal döneminden kalan. İsmini unuttum şimdi. Ödenemiyordu bir türlü. Evet. İlk geldiğinde bu hükümetin yaptığı iş o kesintileri ödemek oldu. Ondan sonra hastaneler birleştirildi. O oldu, bu oldu. İnsanların hayat standardı yükseldi Türkiye'de. Yani 18'den %65'e geldi diyorum ama bu hayat standartındaki yükselmeyi hep beraber yaşadık yani. Hep beraber tanıklık ettik buna. Dolayısıyla nükleer santral de bunun taçlandırılacak halkalarından bir tanesi. Taçlandırılma halkalarından bir tanesi. Türkiye'nin enerji sıkıntısı bu şekliyle giderilmiş olacak. Cari açıkta inanılmaz bir büyüme var. Bunun nedeni de tamamen enerji ithalatı. Petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olmadığımız için bunları ithal ederek karşılıyoruz. Bu da bizim cari açımızı inanılmaz şekilde büyütüyor. Ama nükleer enerji kuruldukça, nükleer reaktörlerin sayısı Türkiye'de arttıkça burada da Türkiye'nin açığının giderek kapanacağını ben düşünüyorum. Yani 2023'te de olsa nükleer reaktör faaliyete başladığında 4 reaktör kuruluyor galiba buraya. %10'luk bir kapasiteye ulaşacak. Türkiye elektriğinin %10'unu üretecek. Nükleer santrallerin artması demek doğalgaz santrallerinin azalması demek. Ama tabii Türkiye ekonomisi inanılmaz dinamik. Türkiye'nin nüfusu inanılmaz dinamik. 2050 yılına geldiğimizde biz 100 milyonu bulacağız nüfus olarak. Tabii hem büyüyen bir ekonomi, büyüyen bir nüfus. Dolayısıyla elektrik talebini de, enerji talebini de artıracak. Bu tip yatırımlardan kimsenin çekinmemesi lazım. Hatta nükleer santrale insanlar destek veriyorlar. Çeşitli yerlerde tepkiler gelse bile. Geçen sene kış aylarında ben bir arkadaş grubumuzu şeye gönderdim. Fransa'ya gittiler. Nükleer santralleri incelediler. Ve insan sağlığına sıfır. Riskleri elbette var ama gerekli önlemler alındığında inanılmaz derecede güvenli santraller bunlar. Böyle olmasa zaten dünyada yüzlerce nükleer santral olmazdı. Onu da söylemiş olayım. Hatta ve hatta bazı belgeseller izledim ben. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer santrallerin o havuzları var. Dışarılarında, çevrelerinde devasa havuzlar var bu santrallerin. Arıtma için kullanılıyor bir bölümü. Bir bölümü de temiz su kaynağı olarak dışarıya açılıyor. Orada doğal yaşam gelişmiş. Amerika'daki, Texas'taki santralde ve Washington'ın yakınlarındaki santralin o doğal göllerinde, yapay göllerinde pardon, timsahlar geziyor. Timsah yaşıyor, kurbağalar var bilmem ne falan. Yani buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla Türk ekonomisinin daha da gelişmesine katkı verecek
tabii şimdi bugün,
yatırımlardan bir tanesi.
Tabii bugün Mersin Akkuyu'da nükleer santralin temeli atıldı. Sinop'ta da Türkiye bir nükleer santral yapmayı planlıyor. Türkiye'nin bu teknoloji konusunda geç kaldığını ifade ettik. Mersin Akkuyu'daki nükleer santralin Türkiye-Rusya işbirliği ile yapılması da bence önemli bir adım. Hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli bir adım, hem bölgesel dengeler açısından çok önemli bir adım. Ve eminim ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ankara'da atılan bu temeli dikkatle izliyordur. Ve Türkiye-Rusya yakınlaşmasının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi ilişkiler içinde olduğunu imrenerek izliyordur Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tercihlerini yanlış yaptı. Özellikle Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak yerine terör örgütüyle işbirliği yapmayı tercih etti. Ve Türkiye'de Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğu için bugün atılan Akkuyu nükleer santrali ile de Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönem açılacak bence. Bu temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in başkanlığında yüksek düzeyli istişare konsey toplantısı da yapılacak Türkiye ile Rusya arasında. Ve ben bu toplantıda da önemli kararlar alınacağını tahmin ediyorum. Özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki tarım ihracatı konusunda önemli kararlar alınabilir bu toplantıda.
Belki vize rejiminde de değişiklik olur.
Evet, vize rejiminde değişiklik olabilir. Rusya Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. Domates ithalatının yeniden açılması konusunda bir sürpriz karar çıkabilir. Ve bu kararların çıkması hem Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasına fayda sağlayacağı gibi Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik işbirliğinin de artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum ben.
Ya şüphesiz öyle. Şimdi Türkiye-İran görüşmeleri de var. Bu ziyaret sadece Rusya-Türkiye arasındaki gerçekleşecek bir ziyaret değil. Bu gece eğer olmazsa sabaha karşı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Türkiye'ye gelecek, Ankara'ya gelecek. Bu ikili başlayan zirve toplantısı üçlüye dönecek.
Evet.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani ile birlikte Türkiye, Rusya, İran üçlüsüne dönüşecek. Soçi'de başlayan, Astana'da başlayan o Suriye'deki çözüm ortaklığı toplantısının devamı yapılacak. Bu anlamda tüm dünyanın ibret merakla izlediği bir toplantı bu. Ankara'daki zirve. Bir de bakıldığında Afrin harekatını Türkiye başarıyla tamamladı. İnanılmaz bir başarı var.
Evet.
Bütün dünyanın şapka çıkarttığı bir başarı var ortada. Yani ister istemez şapka çıkartmak zorunda kalıyorlar. Sivillere, hiçbir sivilin burnu kanamadan tamamlanmış bir harekat. Bir kere bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük üstünlüğünü gösteren bir başarı. Bunun dışında Suriye'de bundan sonra atılacak adımlar noktasında İran'da, Rusya'da Türk ordusunun gücünü gördüler. Şüphesiz buradaki en büyük ortağımız Rusya'ydı. Rusya ile beraber askeri harekatı birlikte yapmasak bile yani stratejik hedefleme noktasında beraber hareket edildi. Bu açıdan harekat çok önemli ve masada kartları da değiştirdi. Bak mesela buraya girmek için Suriye'ye bir şekilde müdahil olabilmek için çırpınan ülkeler var. En başında da Fransa. Fransa o kadar geride kaldı ki bu işte. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Macron görüştü. Fransız Devlet Başkanı. İşte teröristleri Elize Sarayı'nda ağırladı. Oradan rol kapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin cevabı ne oldu? Çok net oldu. Senin burada işin yok dedi Türkiye. Ve bu rol kapma yarışında Fransa şu anda avucunu yalamış vaziyette. Yani ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da Türkiye'ye karşı farklı olmaya başladı. Ben önümüzdeki süreçte Amerika ile daha yakın bir çalışmaya girileceğini tahmin ediyorum. Özellikle Türkiye bu farklı yönelimlerini sürdürdüğü müddetçe, yani kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği müddetçe sizin karşınızdakiler de size uymak zorunda kalıyor.
Evet.
Yani siz kendi gündeminizi, kendi politikanızı uyguladığınızda karşınızdakiler, rakipleriniz ya da işte partnerim dedikleriniz size bir şey dikte edemiyorlar. Ve bu noktada kazan kazan formülü devreye giriyor. Yani Türkiye burada Suriye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra kendi politikasını uygulamaya başladı. Terörü bulunduğu yerde yok et politikasını uygulamaya başladı. Ve kimseyi burada dinlemedi. Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avrupa Birliği'ni ya da gerekirse NATO'yu dinlemedi. Bu noktada onların tutumunda değişiklik oldu. Amerika şu konuşuluyordu her zaman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapabilir mi? Ya da işte Suriye'ye bir harekat yapabilir mi? Yaptı. Bu sadece dışarıda değil. Türkiye'nin içinde de konuşuluyordu. Ya biz yaparsak böyle bir harekat yapabilir miyiz? Bunun maliyeti ne olur? Ne kadar şehit veririz? Bizim ordumuzun böyle bir potansiyeli var mı? Türkiye de kendine güvenemiyordu yani. Bu tartışmalar vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde, başkomutanlığında girdik. Paşa paşa hem Fırat Kalkanı'nı yaptık hem Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. İkisi de çok başarılı harekatlar oldu. Türkiye burada ne kazandı? Şöyle bir de bir şey var. Türkiye bütün kuvvetleriyle ortak stratejik operasyon yürütme ve yurt dışında askeri harekat yürütme kapasitesi olduğunu kendisi de gördü. Şimdi bak Hatay'a giden askerlerle ve Hatay'daki geçen Cumhurbaşkanı'na giden gazetecilerle konuşuyorum. Oradaki askerlerin maneviyatı nasıl, durumları nasıl diye sordum. Şunu dedi herkes. Asker hedef bekliyor. Askerin kendine güveni geldi.
Evet.
Türk halkının da ordusuna güveni geldi. Memleketin kendine güveni geldi. Şimdi herkeste aynı ruh var, aynı heyecan var. Ne diyor orada İbrahim Tatlıses? Afrin beğenmedin, Münbiç'i de dolaş da gel diyor. Türkü söylüyor orada. Yani herkesin havası değişti, herkesin ruhu değişti. Ve Türkiye sadece askeri anlamda değil, böyle bir harekatın ekonomik maliyetini kaldırabilir miyiz? Bunun testini de yaptı. Ondan sonra iç kamuoyundaki tepkiler de değerlendiriliyor.
Ana muhalefet partisi
çok önemli bir
ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ise Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker kamuflajı giymesini eleştiriyor. Dün CHP parti sözcüsü Bülent Tezcan galiba bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asker kamuflajı giymesini eleştirdi. Ben neden böyle bir eleştiri getiriyorlar anlamakta zorlanıyorum. Çünkü anayasamıza göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu kadar aynı zamanda başkomutandır. Bunu kimse unutmasın. Tabii. Anayasanın açık hükmü vardır. Cumhurbaşkanı başkomutandır ve başkomutan olarak her zaman kamuflaj giyme, askeri kıyafet giyme hakkı vardır. CHP'nin bu konuda bir eleştiri getirmesini ben çok yanlış buluyorum. Ne anayasal dayanağı var ne de etik ve ahlaki bir dayanağı var getirdikleri
ya bu eleştiri. Ya bırak Allah'ını seversen CHP diyorsun şimdi benim tepemin tasını attırıyorsun sevgili Bilal ya. Bugün ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Dinledikçe yani dehşete düştüm ya. Hı hı. Bırak Bülent Tezcan'ı. Partinin genel başkanı ne dedi bugün biliyor musun? Sanatçıların ne işi var orada dedi. Elinizde kardeşim kırnata, tef, işte şey yani işte klarnet, mülarnet ne işiniz var orada diyor. Cümlelerini şimdi okuyacağım da. Hı hı. Yani sinirlerim bozuluyor okuyunca. Okumak istemiyorum. Sanatçılar savaşın barışın yanında yer alırlar. Savaşın yanında ne işiniz var? Diktatörün yanında ne işiniz var diye meclis kürsüsünden konuştu. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Hı hı. Ya böyle bir cümle söylenir mi? Hı hı. Oraya o sanatçılar nasıl gitmiş? Niye gitmiş? Hani Afrin Harekatı'ndan dolayı çok mutluydun sen? Hı hı. Hani Afrin Harekatı'nın başarısından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başarılı görüyordun? Bugün kalkmışsın. Sizin diktatörle ne işiniz var? Sanatçı bozuntuları ne yapıyorsunuz orada diye açıklama yapıyor meclis kürsüsünden. Ya insan bunu söylerken utanır ya. Gerçekten ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bırak gazeteciliği. Yani bu sözleri duyunca gerçekten çok tuhafıma gidiyor. Mehmetçiğe moral vermek için Cumhurbaşkanı, insanları, sporcuları.
Fatih şunu soracağım. CHP Genel Başkanı Hatay'a veya Kilis'e gitti mi Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra?
Gitmedi.
Peki gitmesi gerekmez mi?
Gerekir. Evet. Bugün gitmeyeceksin de ne zaman gideceksin ya? Hı-hı. Sanatçıların, sporcuların oraya gitmesini eleştiren bir insan olabilir mi ya? Hı-hı. Millet Edirne'den kalktı, Ağrı'dan kalktı, Muğla'dan kalktı. Tencereler dolusu Hı-hı. sarma götürdü. Vatandaşlar bunu yaptı. Çorap götürdü, patik gönderdi. Moralleri düzelsin diye Kur'an-ı Kerim gönderdiler oradaki çocuklara, Hı-hı. askerlere. Cumhurbaşkanı da bugün almış onları hep beraber sanatçıları götürmüş. Orada işte bir moral ziyareti düzenliyorlar. Genelkurmay Başkanı orada. Bütün kuvvet komutanları orada. Şarkılar söyleniyor. Türküler söyleniyor. Bir zafer havası var memlekette. Moraller bir yerine gelmiş. Genel Başkan çıkıyor. Ne işiniz var sizin orada? Sanatçının savaşının yanında ne işi var diyor. Ya insan bunlar da yani bir şey söyleyeceğim şimdi TRT'de konuşuyoruz diye söylemeyeyim yani. Ama yani dehşete düşüyorum ya. Şunu demesi lazım. Hep beraber gidiyoruz. Ben de oradayım sizinle beraberim demesi evet. lazım ya. CHP milletvekilleri, CHP partisinin tabanı burada, nasıl katlanıyor bu adama ben anlayamıyorum yani.
Sanatçılara yönelik de eleştiri var. Özellikle CHP kanadından ve bazı kesimlerden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bölgeye gitmesini eleştiriyorlar.
Ama daha önce de gittiler.
Onu söyleyeceğim. Bu eleştiri de çok haksız. Çünkü o sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce de gittiler oraya. Gruplar halinde sanatçılar, sporcular, yazarlar, gazeteciler gittiler. Ve sınırdaki karakollardaki askerlerimize moral verdiler. Ve bu son gidişleri de Afrin zaferinin elde edilmesinden sonra yapılmış bir gidiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yapılmış bir gidiş. Ve oradaki Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yapılmış bir gidiş. Bundan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatsızlık duyması değil, bilakis memnuniyet duymasını beklerdik. Ama ya kardeşim, ana muhalefet partisi yine aynı tutumunu sürdürdü.
Şimdi kardeşim diye başlattılar beni gene. Sanatçılar da tepki gösteriyor. Sen çıkıyorsun Nişantaşı'nda kafelerde kahve içiyorsun, orada muhabbet ediyorsun. Albüm çıkarıyorsun, klip çekiyorsun. Bu milletin parasıyla, bu memleketin evlatlarının izlediği o şarkılarla para kazanıyorsun. Ondan sonra Afrin'le alakalı bir tane tweet atmıyorsun ama. Bir tane paylaşım yapmıyorsun. Bu memleketten para kazanıyorsun. Bu memleketten karnını doyuruyorsun. Popüler oluyorsun. Bugün Mehmetçiğe sahip çıkmayacaksan, bugün bir memleketin evet. derdine ortak olmayacaksan, sen ne gün ortak olacaksın ya? Sen yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyor musun? Buranın sanatçısı demek. Askeri demek, her şey demek yani.
Fatih Atik sen biraz önce hatırlattın, onu tekrar söyleyelim. Türkiye, Rusya ve İran liderleri yarın Ankara'da üçlü zirvede bir araya gelecekler. Bu zannedersem...
Bir dakika, şimdi konuyu değiştirme. Çok önemli bir yere geldik, bir şey daha söyleyeceğim.
Üçlü zirve...
Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, bugünkü grup toplantısında, Atatürk'ten alıntı yaptı. Dedi ki, çok önemli burası sevgili bile. Yine zirveyi konuşuruz ama bu çok önemli. Dinleyicilerimiz duysun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki dedi, zorunluluk yoksa savaş cinayettir.
Evet.
Bunu Afrin Harekatı için söylüyor bak. Zorunluluk yoksa savaş cinayettir. Demek istiyor ki Afrin'de bir zorunluluk yoktu. Biz niye gittik oraya? Cinayet işliyoruz orada diyor. Şimdi ben bunu böyle anlıyorum. Sen nasıl anlıyorsun bilmiyorum.
Ya benim nasıl anlayıp anlamadığım önemli değil. Dinleyicilerimiz nasıl anlıyor o önemli. Milletimiz bu konuda en doğru kararı verecektir. Geçen hafta yapılan grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci kılıklı terör sevicilere sahip çıktı. Biliyorsun o öğrenci kılıklı terör sevicileri ne yapmıştı Boğaziçi Üniversitesi'nde? İşgalin de katliamın da lokumu olmaz diye pankart açmışlardı. Afrin'e Türkiye'nin bekası için giden Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi katliam yapmakla suçladılar. Oraya işgale gitmekle suçladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok haklı olarak Boğaziçi'ndeki bu terör sevici öğrencilere tepki gösterdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Boğaziçi'ndeki bu öğrencilere sahip çıktı.
Yani bunu
Afrin'deki şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Çünkü orada açılan pankartı ben gördüm. Ne diyor? İşgalin ve katliamın lokumu olmaz. Boğaziçi'ndeki milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler ne yaptı? Orada Afrin'deki şehitlerimiz için lokum dağıtmak istedi. Tabii. Çünkü bizim Türk milletinin geleneğinde biliyorsun ölen insanlara hayır olsun diye lokum dağıtılır. O öğrenciler de orada lokum dağıtmak istedi. Ama terör sevici bir grup öğrenci kılıklı müsvedde geldi. O lokum masasını dağıttılar ve orada slogan attılar. Hatta orada ne dediler? Amerika'da katliam yapıyor, Türkiye'de katliam yapıyor dediler. Türk askerini ve Mehmetçi'yi katliamcı olarak gösterdiler. Ve bu şerefsizliği, bu ahlaksızlığı yapanlara ana muhalefet partisi liderinin sahip çıkması Türk milletini rencide etti bence. Oradaki şehitlerimizi de rencide etti.
Ya ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Yani. Bir de bunu Atatürk'ün adı altına saklanarak söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanını da eleştiriyorlar. Sen cümleye öyle girmiştin. Kamuflajları giydi, askerlik kıyafetini giydi diye. Bak Hatay'a gidiyor Cumhurbaşkanı. Ve Hatay'dan veriyor bu mesajı, bu görüntüyü. Atatürk ne demişti Hatay davasında? Ben de Atatürk'ten bir örnek vereyim. Bana çizmelerimi giydirtmesinler.
Evet.
Demişti. Hatay 1938 yılında Türk toprağı olarak Türk topraklarına katılırken hasta yatağından kalkıp bana çizmelerimi giydirtmesinler dedi. Aynı yerde Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk o mesajı verirken o da bu sefer gitti kamuflajları giydi. Türkiye'ye çizmelerini giydirttirdiler bugün. Türkiye'ye o kamuflajları giydirttirdiler. Türkiye zorunlu olduğu için bu harekatı yaptı. Ey Kemal Kılıçdaroğlu bunu bil yani. Ve bütün Türkiye'nin desteğiyle yapılıyor bir harekat. Teröristlere karşı yapılıyor. Yani bu harekatı üstü kapalı eleştirmenin nasıl bir akla mantığa uyduruyorlar ben anlayamıyorum. Yani kelime söylemekte zorluk çekiyorum burada. Kelime bulmakta, ifadede zorluk çekiyorum. Diyor ki yani savaş zorunlu değilse cinayetmiş.
Evet.
Tamam doğru. Ama yani Afrin Harekatı için söylüyorsun sen bunu. Afrin Harekatı bir zorunluluk değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı orada PKK terör devletinin kurulmasına göz mü yumacaktı? Yani teröristlerin orada yuvalanmasına izin mi verecekti? Yani bu sorulara cevap vermeleri lazım. Bugün o diyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bir başka CHP milletvekili de ne diyor? Haluk Pekşen. Sen onun tweetini görmüşsündür.
Gördüm evet.
Cumhurbaşkanı yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Haluk Pekşen CHP Trabzon milletvekili attığı tweete bak. Türkiye'de adalet yok. İş güvencesi yok. Yabancı yatırımcılar buraya niye gelsin?
Evet.
Ya şimdi siz hangi ülkede yaşıyorsunuz arkadaş? Yani bunları bu programda söylemeyeceksek nerede söyleyeceğiz? Yani insan gerçekten hayret ediyor yani.
Evet.
Hayret ediyor.
Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Birkaç başlık var, onlara da kısaca değinelim. FETÖ ile mücadele sona erdi mi tartışması. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu konuda bence en doğru tespiti yaptı. FETÖ ile mücadele sona ermedi dedi. FETÖ ile mücadele ne zaman sona erer dedi. Pensilvanya'daki terörist başının kafasına bir vatansever Türk evladı çuvalı geçirip Türkiye'ye getirdiği zaman, adalete teslim ettiği zaman FETÖ ile mücadele sona erer dedi. Şimdi FETÖ biliyorsun 40 yıldır Türkiye'de örgütlenmiş bir örgüt ve takiyeyi çok iyi kullanan bir örgüt.
Evet.
Türkiye'de FETÖ ile mücadelenin sona erdiğini söylemek o açıdan mümkün değil. Çünkü takiyeyi çok iyi kullandıkları için devlet kurumlarının pek çoğunda kripto FETÖ'cülerin hala bulunduğunu biliyoruz. ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül söyledi zannedersem. FETÖ'yle mücadele kısa sürede sona erecek bir mücadele değildir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı açıklamayı yaptı. Bence FETÖ'yle mücadele henüz sona ermedi ve devlet kararlı bir şekilde bu FETÖ'yle mücadelesine devam ediyor ve edecekti.
Şimdi bu mücadele bitemez yani. Nasıl PKK ile mücadele devam ediyorsa bu mücadele de terörle mücadeledir. Çünkü bu zihinlere yerleşmiş bir terör örgütü. Yani insanların dini duygularını istismar ederek kalplerine korku salarak, kalplerine yanlış hisler yerleştirerek insanların kalbine giren, beynine giren bir terör örgütü. Virüs gibi bir şey yani. Bununla mücadele işte oradaki FETÖ'cüyü aldım, dışarı koydum, buradakini ayıkladım değil. Toplumun böyle bütün katmanlarına nüfuz etmiş bir yapı. Dolayısıyla bununla mücadele sadece devlet kurumlarından temizlemekle de kalmıyor. Bunların operasyonel yeteneğini her alanda yok etmek gerekiyor. O nedenle devlet var oldukça bu mücadele sürecektir. Bu devletin en önemli görevlerinden bir tanesidir.
Bu arada tabii Milli İstihbarat Teşkilatımızı da tebrik etmek gerekiyor.
Kosova'dan
tereyağından kıl çeker FETÖ'cüyü, gibi aldılar. Aynen tabir, çok yerinde bir tabir. Tereyağından kıl çeker gibi alıp getirdiler. Ve Türk yargısına, Türk adaletine teslim ettiler. Aslında bu Kosova'daki operasyon kamuoyuna yansıdı ama daha önce MIT'in başka ülkelerde de yaptığı operasyonlar var.
Güneydoğu Asya ülkelerinde
evet, de yapıldı. FETÖ, oradaki FETÖ'cüleri de tereyağından kıl çeker gibi alıp getirdiler. Birkaç yıl önce zannedersem Milli İstihbarat Teşkilatı'na yurt dışında da operasyon yapma yetkisi verilmişti. Yurt içinde ve yurt dışında. Milli İstihbarat Teşkilatı da bu yetkisini çok yerinde kullanarak Kosova'da Amerikan filmlerini aratmayacak bir operasyona imza attı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün aynı operasyonu Pensilvanya içinde beklediklerini ima etti. Anlaşılan Kosova'da gerçekleştirilen bu operasyon Pensilvanya'daki mukimi de çok rahatsız etmiş. Dün bazı sosyal medyaya yansıyan sözlerinde Türkiye'ye ve Türk milletine olan kinini ve nefretini bir kez daha kusmuş. Ama anlaşılan korku Pensilvanya dağlarını da sarmış.
Tabii oralar da titriyor. Nasıl Afrin Zeytin Dalı harekatında insansız hava araçları böyle tepeden izliyordu ya şeyleri, teröristleri. Ondan sonra anında nokta vuruşu yapılıyordu. Ondan sonra bu vurucu gücü görünce teröristler çil yavrusu gibi dağıldılar.
Evet.
Şimdi FETÖ'cülere de aynısı yapılacak. Böyle tepelerinde geziyor MIT. Bulundukları yerde hop alıp getirecekler. Sokağa çıkamaz hale gelecekler Avrupa ülkelerinde de. Bak bunu yaz buraya. Yarın öbür gün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri de bu işi çözecek. FETÖ elebaşının buraya geldiğini göreceğiz.
Evet.
Hep beraber.
Tabii bu arada Yunanistan Başbakanı Tsipras bugün enteresan açıklamalar yaptı. Türkiye'de tutuklu olan iki Yunan askerinin iyi niyet göstergesi olarak Yunanistan'a iade edilmesini istedi. Buradan Yunanistan Başbakanı'na da şunu hatırlatmak lazım. Biz FETÖ'cü teröristleri istediğimiz zaman Yunanistan'da yargı var diyorlardı. Şimdi bizden iyi niyet göstergesi olarak Yunan askerlerini Yunanistan'a vermemizi istiyor.
Tamam, onlar da onları versin.
Kusura bakmasın da Yunanistan'da yargı varsa Türkiye'de de yargı var o zaman. Türk yargısı da en doğru kararı verecektir. Hem insanın istemesi için yüzünün olması lazım. Eğer sen Türkiye'nin tutukladığı iki Yunan askerini istiyorsan önce sende bulunan 8 tane FETÖ'cü darbeciyi ver. Ondan sonra istemeye yüzün olsun. Hem onları vermiyor hem de bunları istiyor. Böyle bir ikiyüzlülük de olamaz.
Daha önce ilk bunlar yakalandığı zaman Cumhurbaşkanı konuşmuştu.
Evet.
Tsipras'la. Tsipras 10-15 gün içinde hallederiz demişti.
Vereceğiz diye söz vermişti. Evet. Ama daha sonra birileri devreye girdi. Yunanistan FETÖ'cü darbecilere sahip çıkmaya devam etti. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özlem'le birlikte ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Satır arası.